Saffat 8. sohbet 13. ayetten itibaren. Euzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul rabbi zıdni ilmen ve fehmen. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli ve ma tevfiki illa billah. Subhaneke la ilme lena illa me'allemtena inneke entel alimul hakim. Es-salatu ve's-selamu aleyke ya Resulallah. Es-salatu ve's-selamu aleyke ya Habiballah. Es-salatu ve's-selamu aleyke ya seyyidel evveline vel ahirin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Evet, geçen hafta 11 ve 12. ayetleri işlemiştik. Tekrar her zaman yaptığımız bir hafif bir geri alarak şey yapalım. Devam edelim. Saffat suresi biliyorsunuz semaya özellikle vurgu yapıyordu. Semadan kastımız neydi? Bizim gördüğümüz sema olmakla beraber diğer manevi semalara işaret ediyordu. İlk Saffat, Saffan derken de zaten meleklere en büyük işaret vardı. Oradan zaten meleklere direkt bir vurgu var. Ya şu arada şunu söylemek istiyorum unutmadan. Geçen birileriyle görüştük de şimdi alimül gaybı ve şehadet var. Bir şehadet alimi var, bizim şahit olduğumuz, gördüğümüz, beş duyuyla algıladığımız ya da bilebildiğimiz ilimle algıladığımız şehadet alemi. Bir de gayb var. Fakat Kur'an-ı Kerim'in geneline bakın, dine bakın, gaybı yüceltmemizi istiyor. Algı alanımızı, idrak alanımızı gayb üzerine genişletmemizi istiyor. Şimdi şehadet zaten elle tuttuğumuz, gözle gördüğümüz, çocukluğumuzdan beri bildiğimiz bir şey var. Bakın, iman esaslarına bakın. Allah'a iman, ikinci sırada bakın kitaplarına iman yok, peygamberlerine iman yok. İkinci sırada meleklerine iman var. Hatta birinci sıra bildi diyebiliriz. Yani Allah'a iman olmazsa olmaz zaten. Allah'a iman ettin, sistemi kurgulayacaksın. Allah doğru sistemi sana kurgulanmasını istiyor. İlk birinci sırada melekler var. Meleklerden kasıt ne? Gayb. Ya bir kere görmediğine bir iman et diyor. Gerçeklik senin dar bir görüş alanı değil. Muhteşem bir sistem var. Bir kere bunu algıla. Şimdi biz tam tersine insanların çoğulu, yani yakın çevresi gördükleri var, diğerleri yok. Mümin, yani Müslüman bile her ne kadar kabul etse de derinleriyle, ya tamam var diyor melekler, tamam ahiret var diyor, tamam semalar var diyor, cennet cehennem var diyor, ahiret günü var diyor, ama yakinen inanmıyor. Yani o kapsama alanını genişletmiyor. Ama Kur'an'ın geneline bakın, yani önümüzde bizi muhatap alan bir Kur'an var. Hep böyle gaybi şeylerden bahsediyor. Hani alemlerin Rabbi diyorduk ya, alemlerin Rabbini açıklıyor. Ama kendimiz ve yakın çevresi olduğunda o Rab kavramını gerçekten çok daraltıyoruz. Yani o yüzden ben Saffat suresini bu anlamda çok önemli buldum. Ta ilk birinciden itibaren Saffat-ı Saffan, saf duranlara, ha, tefsirlere bakıyorsun ki ilk melekler, yani meleklerle bir giriş yapıyor. Bakın Fatır suresi de öyleydi, hatırlıyor musunuz Yasin'den evvel? O da direkt meleklere, hani ikişer üçer kanatlı melekler diye giriyordu. Yani demek ki bu konu çok önemli. Allah bizim ufkumuzu açıyor, genişletiyor bizim idrak alanımızı, kapsama alanımızı. O mantıkla gidersek işte sevk ve idare edenlere, bunlara da melek demiştik birinci de. Zikir olan okuyanlara, bunlara da melek demiştik. Şüphesiz sizin ilahınız birdir. Sistemdeki tevhid var burada. O göklerin ve yerin aralarındakinin Rabbidir, doğuların da Rabbidir. Gerçekten biz dünya semasını yıldızlarla zinetledik ve süsledik. Bütün onu hıfzettik, bütün asi şeytanlardan. Onlar meleği alayı dinleyemezler. Bak, özel bir alandan bahsediyor. Bizim şahit bile olamayacağımız, belki hiçbir şekilde belki göremeyeceğimiz meleği aladan bahsediyor. Yüce bir topluluktan. Hani bunu melekler dersek ilmin, sırrani ilmin, özel bilgilerin dolup dolaştığı bir alemden haber veriyor. Onlar ateş atılarak yakılırlar. Her taraftan gelen, yani şeytanlardan bahsediyor, orayı dinliyormuş. Bakın, özel bir alandan bahsediyor bize. İstihbarati bir bilgi veriyor aslında. Onları kovmak için ancak bir kelime kaparlarsa da onu hemen bir göktaşı ya da şihayb takip eder. İşte geçen haftaki yer. Şimdi onlara sor bakalım. Yaratılışça kendileri mi kuvvetli, yoksa bizim yarattıklarımız mı? Buradan kasıt neydi? Semadakileri kastediyor. Yani bir baksınlar, hani bu anlattığımız koskoca sema. Onun yaratılışını düşünün. Bir de kendilerinin yaratılışını. Kendilerinin yaratışı derken neydi? İnna halaknahum min tin. Biz onları bir çamurdan yarattık. Sıfatıyla gelmişti. Lazip, yapışkan, cıvık bir çamurdan. Burada ne vardı? Yani kendi üzerine sıçramasından bile çekindiğin, istemediğin bir çamurdan yarattık seni. Hani neden bu kadar gururlanıyorsun? Sen ancak Allah'a güzel kul olmakla ve ona yeterince tanımakla büyüyebilirsin. Ancak Allah'ın sana verdikleriyle büyüyebilirsin. Bir bu vardı. İkincisi de şu vardı. Buradan, yani en aşağı malzemeden yaratılmış olmana rağmen Allah seni eşrefi mahlukat yapıyor. Ah, seni takvim üzerine yaratılıyor. Bunda da kıymetini bil. İkili bir anlam vardı. Bu yapışkan olmasını neye bağlamıştık? Bu yapışkan olma durumunu neye bağlamıştık? Bir uçan balon, içine binilen uçan balon metaforuyla anlatmıştık. O da güzel bir metafor, örnekleme. Uçan balon yukarı çıkmak istiyor, değil mi? Seyahat etmek amacıyla kullanılan bir şey. İçinde gaz var, havadan ağır bir şey. Bir de onu aşağı doğru çekenler var. Bu aerodinamik mi konusudur? Aerodinamik bu uçan nesnelerle ilgilidir. Ben onun dersini almıştım. Bir kaldıran kuvvetler var, bir de indiren kuvvetler var. İşte kaldıran kuvvetler aerodinamik yapısı uçağın, rüzgar ya da aşağıdan yukarı doğru giden kaldıraçlar vardır o. Balon dersek de içindeki gaz, havadan daha hafif olan ve yukarı doğru çıkmak isteyen bir gaz var. Bir de aşağı indirenler var. Onlar da ne? Yer çekimi, ağırlık, sürtünme kuvveti gibi şeyler. Şimdi bunu maneviyata getirmiştik. Neydi? Bizim içindeki havayı neye benzetebilirdik? Ruhumuza, manevi değerlere. O yukarı çıkmak istiyor. Yani semaya yükselmek istiyor. Onu engelleyen ne? Bizim ağırlıklarımız. Sepetin ağırlığı, sepetin içindeki insanların ağırlığı ya da kum torbaları gibi ağırlıklar. Bunları neye benzetmiştik? Bizim nefsimiz, dünyaya temayülümüz, topraksal yapımız, ağırlıklarımız, malımız, mülkümüz, belki ilmimiz, belki kariyerimiz, çoluk çocuğumuz, yani dünyaya doğru yönelttiğimiz, ahirete yöneltmediğimiz her şey. İşte biz bunun mücadelesini yapıyoruz. İşte bu unsurlardan birisi de çamur. Bunu şey yapıyor. Toprak malzemesi. Yani bizi yer çekimine benzetmiştik hatırlarsanız. Yer çekimi her yerde her şeyi çektiği gibi bizi de çekiyor. Yani dünyaya bağlı yaşıyoruz. Dünyanın cazibesi var. Yer çekimi cazibe. Biz bu cazibeyle yaşamaya, tutunmaya çalışıyoruz. Ama aslımız da, bizim ruhumuz da uçmak istiyor. Havalanmak istiyor. Yükselmek istiyor. Ruhun tek derdi var. Bakın, ruhun yeri neresi? Yaratıldığı yer, yani, ya da üfürüldüğü yer neresi? Kudret alemi. Cennet bile değil. Onun cennetle bile alakası yok. Cennete tatmin olmuyor. Yunus Emre diyor ya, cennet cennet dedikleri birkaç köşkte birkaç huri, isteyene ver onları, bana seni gerekseni diyor. Bakın, burada cenneti küçümsemiyoruz haşa. Onun üstündeki alemi yüceltiyoruz. İnsanın yaratıldığı asıl mıntıka o. Bir şiir var, söz var, hatırlıyor musun şarkı sözü? Neresi sıla, neresi gurbet, yollar bize memleket. Yani bizim sılamız nereye, gurbetimiz nereye? Bizim asıl vatanımız nereye? Hani bir hadis-i şerif var ya, vatan sevgisi imandandır diye. Onun derin boyutlarını düşündüm de, vatan sevgisi, onu bir mutasavvıf güzel yorumlamış. Ya bizim vatanımız burada değil diyor, ukba diyor. Yani ukba sevgisi imandandır. Hani burada geçici bir süreyle buradayız. Ha, buranın değerlerini yaşayacağız, burayı doğru yaşayacağız elbet ama ya bizim memleketimiz bura değil. Biz birkaç aylığına Almanya'ya çalışmaya gittik. Gönlünü bağlayamazsın orada. Sılanda sevdiklerin var senin. Asıl toprağın orası. İşte bu toprak, çamur bizi geçici olarak konaklama durumunda olduğumuz ama aslımızın da yaratıldığı böyle bir imtihan var, dünyaya çekiyor. Neden Rabbim yapışkan cıvık demiş? İşte bu yapışkanlığı dünyaya cazibesinden, bir de aşağıdaki bu alay etmeye yakınlaştırdığımız, işte yakınlaşan mesele. Bir söz var, hatırlıyor musunuz? İnsanoğlu topraktan yaratılmıştır. Fazla sulanırsa cıvır. Yani cıvıtmaya, istihza etmeye, alay etmeye uygun bir yapısı var. O yüzden böyle eskiden dergahların, tekkelerin girişine kapılarını küçük yaparlarmış, kısa yaparlarmış, boynunu eğerek inesin diye yukarılarına yazarlarmış, edep yahu diye. Yani birinci talep diyor edep olması lazım. Edep olduktan sonra, haya olduktan sonra her şey olur. Neden? Çamurunda onun şeyi var. Yapışkan cıvıklığı var. Dikkat etmek lazım. Diğer ayete geçersek. İşte 12'yi geçen hafta içtiğimizde. Ya bunu ben yazdım yani bir yere yazdım. Çok etkilendim ben bundan. Bel acipte ve yesharun. Sen şaşırdın. Hayret için, hayret içindesin. Onlar ise alay ediyorlar. Ben çok etkilendim bilmiyorum. Yani Resul diyor, sen bu kadar güzelliğe, Allah'ın yarattığı sisteme, vahye hayran kalıyorsun. Hayretler içindesin sistem karşılığında. Onlar da ilginç bir şekilde alay ediyorlar. Uçurumu görebiliyor musunuz? Biz hangi tarafta olmalıyız?
Bir şey diyeceğim. Hayret ve hayranlık aynı şeyden geliyor, bir tarifimden geliyor. Çünkü farklı anlamlar oluyor bunların. Hayret sanki Cenab-ı Hak bunu nasıl başardı gibi oluyor. Evet. Hayranlık bu yapılana hakikaten bir şey duymak. Evet. Saygı duymak. Duymak.
Bu tasavvufta iki makammış. Hayret makamı ayrı bir makam, evet. Hayran makamı ayrı makam.
Hayran çok önemli.
Şimdi ama hayret de şoklama. Yani bugün şeyde kullanılıyor bu, dünya teknolojisinde kullanılıyor. Yani reklamlarda kullanılıyor. Şok şok şok işte şeylerde kullanılıyor. Neden? Hayret bırakıyor, seni bir yere çekiyor Rabbim. Ondan sonra da hayran kalıyorsun. İkisi de pozitif. İkisi de pozitif. Bunun karşılığı işte geçen hafta Arapça olarak verdim. Acebe fiili. İcab deniyor, taaccup deniyor. Onunla ilgili kelimeleri hani geçen hafta söylemiştim size. Ucup, acayip, mucip, acaba, taaccup, bunlar şeye girmiş. Mesela ucup kelimesine gireyim. Hani ucup manevi kibir. Şimdi acaba'dan geliyor. Yani beğenmeden geliyor. Hani beğeniyorsunuz ya, hayranlık var ya, ama kendinizi beğeniyorsunuz. İlminizi beğeniyorsunuz. Manevi konumunuzu beğeniyorsunuz. O yüzden tövbe edebilecek pozisyon ucuptan daha ucup tehlikesini engeller diye manevi bir söz okudum geçen. Yani derviş hatalı olmalı. Hata yapabilir olmalı. Bununla kendini düşük görmeli. Bu olmadığı takdirde ucuba gidiyor Allah korusun. Kibir yani bir şekilde kibir. Yani ama kibir aleni. Anlatabildim mi? Bu öyle değil. Yani kendi halini beğeniyor. Kendi ilmini beğeniyor. Kendi manevi pozisyonunu beğeniyor. O yüzden her zaman böyle bir şey lazım deniyor. İşte hani hayranlık kelimesiyle şey olması için dedim. Konumuza gelelim. İşte iki kısım var. Ya hayranlık duyuyor Peygamber Efendimiz gibi. Hayret ediyor, şaşırıyor. Ya da diğer kesim var. Alay ediyor. Allah-u Teala diyor ki bunlardan yani arası yok ya sanki. Yani gri yok sanki. Etkilendim ben. Evet şeye söyleyelim. Bu sahara kelimesine bakın. Yes harun kelimesi var ya. Şimdi alay ediyorlar diyorlar. Ama benim bildiğim en çok Kur'an'da geçen istihza var. Alay. Hani Yasin suresinde de geçiyordu ya, ne zaman bir peygamber göndersek onlarla alay ediliyor diyor. Orada istihza geçiyor, alay kelimesi. Neden bu ona da alay demişler? Bende bir şey oluştu. Hemen böyle kelimenin köküne bakıyorum. Allah-u Teala boşu boşuna bu kelimeyi seçmiyor. Arapçada bunun kelimenin kökeni ne diyorum? Hani biz Kur'an'ı Arapça olarak indirdik diyordu ya. Mübin diyordu yanında da sıfat olarak. Mübin bir Arapça. Mübin hem açık demek hem ismi fail olması sebebiyle açıklayıcı. Yani sen dil bilgisi kurallarıyla kelimenin kökeniyle de girdiğinde sana konular açıklayıcı olacaktır şeklinde. Baktım. Sehara. Bu aşina bir kelime aslında, musahhar kılmak. Biz yeryüzüne ve gökyüzüne her şeyi sana musahhar kıldık. Yani emrine amade kıldık, emrine verdik. Senin istifadene ve faydalanınma verdik kelimesi musahhar, sahhara kelimesiyle bu alay etmek aynı kök. Allah Allah. Şimdi bunu birleştirmeniz lazım. Bir yerde alay, bir yerde sahhara, musahhar kılmak. Şöyle, alay ediyorlar ama bu alay etmede bir amaçları var. Seni tahakküm altına almak istiyor adam. Senden faydalanmak, istifade etmek, seni tahakküm altına almak istiyor. Hani evcil hayvanları bizim yaptığımız gibi de. Bununla da alay ediyor. Yani alay ederek senin sende bir psikolojik hal oluşturuyor. Ve onunla da seni ele geçirmek, üstünlük sağlamak istiyor. İşte buna tahakküm diyebiliriz. Yani rastgele bir alay değil. Hatırlıyor musunuz? Geçen hafta bu alay etmekle ilgili Hümeze suresiyle ilgili bir şeyler söylemiştik. Veylül li küllü hümezetin lümeze. Yani veil olsun, lanet olsun, yazık olsun. Yani Allah-u Teala diyor bunu. O hümezelere ve lümezelere. Yani yaratılışla alay edenlere. Ve de onların davranışlarıyla alay edenlere, dalga geçenlere. Fakat sonunda diyordu ki narullahla cezalandırıyordu Allah bunu. Kendi ateşiyle. Allah'ın ateşi. Yani çok az şeye verilen ceza bu. Ben ilk okuduğumda dedim ki bunu anlayınca şaşırdım. Ya hani ne oluyor ki alt tarafı alay var. Neden en büyük azap tehdidiyle bu azaplanıyor? He, aslında alay ettiğin o değil. Onun kulağıyla, gözüyle, davranışla, kıyafetiyle, yürüyüşle alay etmiyorsun. Aslında Allah'ın yaratılışıyla alay ediyorsun. Allah'ın yarattığı şeyle, o da takdir buyurduğu şeyle alay ediyorsun. Adres nereye gidiyor? Allah'a gidiyor. Allah derinlerin derinlerini biliyor. Burada da alay ediyorlar ama alay etmekteki amaç farklı. Tahakküm altına almak, dalga geçmek. Mesela şeye benzetiyorum. İş yerlerinde yapılan bir suç var. Bugün hukuka da girdi bu mobbing diye. Yani yeni giren acemilere, çaylaklara aşırı iş yüklemesi yapılıyor. Yapamayınca onların üzerine gidiliyor, dalga geçiliyor, adam yerine konulmuyor. Böylece amaç da biliyor musun? Onun üzerine tahakküm elde etmek. Ve bununla geçenlerde tıp fakültesinde birisi bir doktor intihar etti, araştırma görevlisi. Adana'daydı yanılmıyorsam, değil mi? Çukurova Üniversitesi'nde galiba. Mektubuna da bu mobbing yazmış. Yani üzerime çok geliyorlar, dalga geçiyorlar, aşırı iş yüklemesi var diye. Yani doktorun intiharına sebep olacak bir yere kadar geliyor. Şimdi bu alayın altında ne var biliyor musunuz? Alay etmek için alay etmiyorlar. Yani zamanını güzel geçirmek için yapmıyor. Onu aşağılayarak onun tahakküm altına almak istesiyle var. Yani dışlıyorlar ama altta güzel bir, çok kötü bir sebep var. Şimdi bu kelimenin de hani acip de dedik ya, icap. Bunun da zıttı işte bu. Şimdi diğerinde hayranlık duyurduğunda ne yapıyorsun? Kulluğa götürüyor seni. Boyun eğdiriyor. Bunu yapmadığında ne oluyor? Kibirle beraber asilikle beraber alay ve onu tahakküm altına alma. Farklılığı görüyor musunuz? Birinde boyun eğme var. Birinde tam tersi ciddi bir şeytani bir asilik var.
Çok güzel.
Allah. Bu hayranlığa şöyle demiştim. Alay, şeytan destekli nefis eylemi. Hayranlık ise ruh destekli akıl eylemi. İşte sağdan gittiğinde vardığın sonuç o. Övülen şey, Peygamber Efendimiz'in ameli. Soldan gittiğinde ise bu inkarcıların, kafirlerin ameli. Görüyor musunuz? Bakın iki kelimede neler gizliyor Rabbim. Ve izâ, 13. ayete gelelim. Ve izâ zükkirû la yezkurûne. İzâ dığında diye tercüme ediliyor. Dinde dığında. Zükkirû, burada öğüt verildiği demiş. Tam öğüt verildiği değil, bunu açıklayacağız. La yezkurûne, nasihat kabul etmiyorlar. Başka yerlerde düşünüp ibret almıyorlar gibi şeyler var. Şimdi zükkirû'nun kökü ne?
Zikir.
Zekera. Zikretmek. Bunu Kur'an'da çok geçen kelimelerden benim çok önem verdiğim bir kavram. Allah-u Teala önem veriyor çünkü. Kur'an'da geçiyor. Asıl manası düşünmek, hatırlamak, anmak, dile vurmak, yad etmek gibi manaları var. Fakat burada şeddeli kullanıldığında bunun karşı tarafta olmasını sağlamak var. Şimdi mesela bunu hatırlamak derseniz zikre, zükkirada bu tefil babından Arapça bilenler biliyor. Ne oluyor? Hatırlatmak. Tefil babı biliyorsunuz lazım bir fiili müteaddi yapıyordu, geçişli yapıyordu. Yani ben hatırladım, ben hatırlattım. Yani aslında şunun tercümesinin öğüt verildiği değil de hatırlatıldığı vakit olması lazım. Ama hatırlatılmaktan amaç ne? Öğüt vermek. Bakın öğüt vermenin Arapçada başka, Kur'an'da başka karşılıkları var. Mesela vaaz var. Hani ya'zukum le'allekum tezekkerun. Allah sizi düşünesiniz diye nasihat veriyor, öğüt veriyor anlamında. Bir de nasihat var yani. Ama burada o iki kelime kullanılmamış. Zükkire kullanılmış ama baktım meallerin hepsinde öğüt demiş. Yani tamam öğüt de yani bir kökünden bakarak baktığımda farklı bir manalara gidiyor. Açıklayacağız niye farklı mana olduğunu. Bakın Allah'ı unutuyor insanlar, mahlukat. Yani Allah'ı unutarak yaşıyor insanlar. Şimdi Allah kendini hatırlatıyor aslında. Bak bu sistem kendiliğinden olmadı. Sen kendine yaratılmadın. Görmüyor musun? Bak şu sistemi bak anlattım. Saffat suresinin başında gelirsek. Mükemmelliğini, muhteşemliğini görüyorsun. Şimdi bak seni uyarıyorum. Bunları hatırlatıyorum. Sana öğüt veriyorum ki ayağını denk al. Şimdi öğüt niye verilir? Nasihat niye verilir? İkazdır. Yani bir tehlike var. Bak o ben Rahman'ım, Rahim'im. Seni uyarıyorum. Bak uyarmadan da yapmıyorum bu yaşayacaklarını, kötü yaşayacaklarını. Eğer doğru yaşarsan, doğru düşünür, doğru yaşarsan zarar görmezsin. Hem bu dünyada güzel yaşarsın, hem ölüm anında, hem dirilteceğin zaman, hem ahiretteki şeylerden de zarar görmezsin. İşte bu ne? Hatırlatma. Yani öğüt manasında, ikaz manasında. Bakın bunu Müminun suresi yani 23. sure 109 ve 110. ayetler çok güzel açıklıyor. Mealinden okuyorum. Çünkü kullarımdan bir kısmı Rabbimiz iman ettik. Günahlarımızı bağışla. Bize acı, merhamet edenlerin en hayırlısı sensin diyordu ama sizler yani kafirlerden bahsediyor. Onları alay konusu yapıyordunuz. İşte burada geçen alay kelimesi devam ediyor. Sonunda da bu tutumunuz size beni anmayı yani zikretmeyi unutturdu. Çünkü hep onlara gülüp duruyordunuz. İşte alay ede ede Allah unutuluyor. Ya da tam tersi Allah'ı anmayı unutuyorsun, sonuç bu oluyor. Alay etme fiiliyatı gerçekleşiyor.
Çok ciddi bir şey var.
Evet, bir ayet var şu an yeni geldi aklıma, nerede geçtiğini tam bilmiyorum. Münafıklar Allah'ı çok az zikrederler diyor. zikretmek eğer dile vurmaksa konuşmalarında çok az Allahi ifadelere yer veriyorlar. Bak dikkat edin, yani bir yere gidiyorsunuz. Hocam demişti ya, bir topluluğa sohbete gidiyorum, eğer orada Allah sohbeti geçmiyorsa orada bana sanki işkence ediyorlar gibi diyordu. Yani neden Allah'ın şeyi geçmiyor, lafzı geçmiyor, konusu bahsi geçmiyor? Yani bu onların fıtratlarından. Kelimelere de vurmuyorlar. Yani kelimelerinde hiç o şeyleri de vurmuyor. Yani inşallah, maşallahlı, bismillahlı şeyler de yok, yani zikir yok. Zikre eğer anmak dersek, yani hatıra getirmek dersek de, bakın hayatta, yaşamda Allah'ı çok az hatırlarına getirerek yaşıyorlar demek. Yani dünyaya kaptırmışlar, yaşıyorlar, inanıyorlar, bakın Müslüman, yani bu lafı Müslümanlara, yani hitap Müslümanlara, ama Allah yokmuşçasına, hani var da şu an gündemde değil yani. Ticari faaliyet var, çocuğun okulu var, bilmem ne var, futbol maçı var. Ya bir futbol maçında kaç kez Allah geliyordu? Ne oluyordur? Penaltıyı kaçırırken, penaltıyı atarken belki geliyor yani şeyleriyle. Yani yaşamda Allah'ı unutarak yaşanılıyor. Bak namazın bir ara düşünmüştüm şeylerinden biri, bir ayette diyor ki, sallu le zikri diyor. Zikrim için namaz kıl. Hani biz sevap için kılıyoruz ya, yani kılıyoruz elhamdülillah. Fakat Allah-u Teala diyor ki zikrim için. Yani beni hatırlamak için. Normalde bizim Allah'ı hiç hatırımızdan çıkarmadan yaşamamız gerekiyor. Unutuyoruz. Namazda diyor ki en azından günde 5 kez beni hatırla otomatikman. Sabah namazı düşünsenize, uykudan kalkıyoruz. Hele teheccüd namazı. Öğle ikindi namazı. Mesela ikindi namazı ne diyor? Salat-ı Vusta olduğuyla ilgili, orta namazı olduğuyla ilgili rivayet var. Neden çok kıymetli diyorlar? Çünkü işlerin en yoğun olduğu. Biraz sonra dükkanı kapatacaksın. İşte ödemeler var, şeyler var. En kızgın zamanı, pazarı falan, pazar sabah sakindir değil mi? İkindi vaktinin en şey zamanı. Ya bu vakitte, hani o erler, ricaller var diyor ya, hiçbir şey onları ne ticaret ne bir alışveriş Allah'ı zikrinden alıkoymaz. Dur diyor, orada Allah'ı zikretmeye gidiyor. Gerçek zikir manasıyla söylüyor. İşte bu çok kıymetli. Bir vites atalım. Bir hadisi kutsi varmış. Çok güzel. Ahirette Allah-u Teala'nın kullarına soracağı soruymuş bu. Bakın bunu çok önemseyin. Ey kulum, dünyadayken ben sana senden yakındım. Şah damarından yakındım. Yani senle beraberdim. Sen kiminle beraberdin? Bir kişi bütün ibadetlerinden yırtabilecek gibi olsa bile, ya ben şunu yaptım, şunu yaptım, işte hiçbir şeyi bırakmadım, bu soruyla muhatap olduğunda ne yapacak? İşte bu hep zikir modu. Allah'ı hatırlayarak, anarak, onunla beraber olduğunu bilerek, o her yerde hazır nazır. Hatta bu bile değilmiş. Münir Derman Hoca kitabında diyor. Allah her yerde hazır ve nazır demek bile doğru değil. Her şey Allah'ta hazır ve nazır. Sonuç olarak bize şah damarımızdan yakın bir Allah-u Teala var. Allah-u Teala onu unutmadan o bilinçle yaşamamızı istiyor. Bu kaybolduğunda münafıklık oluyor. Bu kaybolduğunda işte onlara öğüt verildiği zaman, hatırlatıldığı zaman zikretmezler, öğüt almazlar. Hatta alay eden ve ahirette artık biraz sonra göreceğiz nelerle neler karşılaşan, o Allah korusun kötü gruba giriyoruz. Ama Allah-u Teala bizim o peygamber tarafında olmamızı istiyor. Hayran olan, hayrete düşen, gerekleri yapan konuma geliyor. Ayete dönelim. Ve izâ zükkirû, onlara hatırlatıldığı vakit ne yapıyormuş onlar? Lâ yezkurûna, zikretmiyorlarmış. Nasihatı kabul etmiyorlarmış. Düşünmüyorlarmış. Allah'ı anmıyorlarmış. Yani fayda vermiyor. Artık tesir gidiyor ortadan yani. Yani öyle bir konuma getiriyorlar ki kendilerini, artık Allah'ı hatırlayamaz, öğüt alamaz bir duruma geliyorlarmış.
İkisi nasıl beraber yürütülerin? Dünyevi işler var. Hem de bu ahiret işleri var. Yani Allah'a zikretmeyen. Yani şimdi yüzüne karışmamak lazım. O zaman ne yapıyorsun? Tası tarağı toplayıp gitmek lazım bir yerlere. Şimdi onu iyi ayarlamak lazım.
Peygamber Efendimiz yapmamış. Yani tası tarağı toplayıp gitmemiş.
Tamam yani.
İşte sistemi iyi anlamak gerekiyor. Bakın burada iki tane ayet var. Onu sorduğun için söylüyorum. Yani bu konulara girmeyecektim. Yani ayetlerde aslında gidip gitmek lazım. Yani sohbet oluyor bu. Gerçi Kur'an sohbeti sitenin ismi ayrı mesele de. İki tane ayet var. Birincisi En'am suresinde, diğeri Enbiya suresinde. Birisi de diyor ki bu dünya hayatı ancak oyun ve eğlenceden ibarettir. Keşke bunu bilselerdi. Bunu bir cebine koyacaksın. Asıl yurt ahiret yurdundaki hayattır diyor. Hani vatanımız dedik ya, buraya ait değilse. Diğer surede ise şunu diyor. Biz diyor bu sistemi diyor oyun ve eğlence olsun diye yaratmadık diyor. Bak birisinde oyun ve eğlence diyor. Birisinde oyun ve eğlence olarak yaratmadık diyor. Birbirine çelişik gibi gözüküyor. Şunu diyor. Asıl sistem hayat öbür tarafta. Sizi bu dünyaya geçici bir süreliğine imtihan için gönderdik. Liyebluveküm eyyüküm ahsenu amele. Kimin daha iyi amel işleyeceğini belirlemek için diyor. Ama bu diyor sistem öyle hafife almayın ha diyor. Oyun ve eğlence değil. Gereklerini yaparak, gerek kulluk, işte buraya geleceğim, yaşamı da ibadet alanı olarak, yani ahiretin tarlası olarak görün. Bakın, şurada bulunan herkes namaz kılan insanlar. Sohbeti dinleyen insanlar en azından imanlı, biraz olsun ibadet eden ya da çok ibadet eden insanlar. Sözüm ibadet edenlere, yapacağız, mecburuz. Hatırlıyor musunuz? Geçen hafta çok güzel bir yere Allah nasip etti. İblisin hatası neydi? Allah emrediyor, secde et diye yapmıyor. Felsefik bir şeyler buluyor. Biz ne yapıyoruz? Emrediyor, namaz kıl diyor. Biz felsefik bir şeyler buluyoruz. İblis de aynı konumdasın amel bakımında. Yani yapacağız. Ama namazın dışında, yani ibadet eşittir namaz dersen, geriye kalan 23 saate ne yapacaksın? İşte o 23 saatte de dünyada yaşıyoruz. Ticaret yapıyoruz, komşuluk yapıyoruz, anne babalık yapıyoruz. İşte bunları Allah'ın rızasına doğrultusunda kazanmak olarak yaparsan ibadet oluyor.
O düşünceyle yapmak lazım.
O düşünceyle yaptığında. Yani dağa çıkmak falan değil. Peygamber Efendimiz böyle yapmamış. Hani İslam'da ruhbanlık yoktur diye bize din dersi kitaplarında öğretiliyor ya. Bu anlamda ruhbanlık yok. Ama bu şu demek değil. Yani namazını kılıp bırak daha işte ahiret şeyini kapattın, kitabını kapattın. Gelelim şimdi dünya. Hadi dünya seni çok güzel yaşayacağım. Allah-u Teala bunu da istemiyor. Yaşa diyor. Ticaretini yap diyor. Mübaşeretini yap diyor. Evliliğini yap diyor. Her türlü ilişkiyi yap diyor. Ama diyor Allah'ın rızası için yap bunları. Güzel kulluk olarak yap diyor. Ahseni amel, salih amel mantığıyla yap diyor. Bunu yaparsan işte ahiretini kazanıyorsun. İşte bu dünya oyun ve ancak oyun ve eğlenceden ibarettir. Bak felsefeni düzelttin. Ya burada gerçek değil. Oyun ve eğlence. Çok takma. İnsanlar intihar ediyor. Birbirlerini öldürüyor. Mal mülk için, şehvet için, kıskançlık için, her şey. Oyun ve eğlence ya. Gerçek değil. Ama dikkat et diyor. Oyun ve eğlence olarak da yaratmadık bunu diyor. Yani ciddi bir imtihan süreci var. Bunu da doğru yaşa. Çünkü ateş çok acı veren bir şey. Yani sonunda da ciddi şeyler var ha. İşte bunu dengeli tuttuğunda, biri felsefik, biri amel olarak tuttuğunda güzel sonuçlara varıyorsun. Halife olarak insan yarattıysa da bizim bunu kaldırabilirliğimiz var. Bunu da yaşanabilirliği var ki Allah-u Teala neydi? Kaldıramayacağı yükü yüklemez. Bizim kaldırabilirliğimiz var ki bize bu teklif ediliyor. Bu manada da onu şey yapayım dedim. Evet, diğerine geçelim 14. ayete. Ve İza yine dığında şöyle olduğunda re'av onlar gördüklerinde ra'ye fiili, görmek fiili neyi? Ayeten bir ayet ne yapıyorlarmış? Yestes hırune yine alaya alıyorlarmış. Bu da 3. aşama. Şimdi yine bir alay vardı hayret ve hayranlığın karşısında. Öğüt verildiği zaman öğütü almıyorlar. Allah kendilerine hatırlatıyor, kendini hatırlatıyor. Diğer aşamada bir ayet gördükleri zaman da yine aynı fiil, bu yukarıdakiyle aynı fiil, eğlenceye alıyorlar, alaya alıyorlar. Şimdi burada ayet kelimesi, biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de geçen ayet, ayetin birçok manası var. Bir, 6666'da biri olan ayet. İkincisi, delil anlamında ayet. Üçüncüsü, mucize anlamında ayet. Yani ayet dediğinizde normal olayların akışından farklı, dikkat çeken, üzerinde durduğunda seni bir yere götüren vurgulu işaret demek ayet. Mesela tefekkür edenler için ayet şu manada: normal yaşıyorsun, ediyorsun ama bir şey bir ayet. Mesela diyor ki gemilerin suyun üzerinde durması bir ayettir diyor. Ya biz alıştık, ne oluyor ki gemi gidiyor, geliyor işte, biliyorsun. Ya normalde o tonlarca ağırlıktaki demirin durması olağanüstü bir şey. Ha, bunun fiziksel açıklamaları var. Hepimiz fizik okulduk. İşte kütlesiyle hacminin arasındaki bir şey ve şekil onu tutuyor. Tamam, o bir şey de yani Rabbim sana onu niye gösteriyor? Normalde şu silgiyi, kalemi elinden bırakıyorsun, küt diye yer çekimi yere düşüyor. Ya tonlarca ağırlıktaki uçak havada duruyor. Tamam, bir izahı var. Fizik kanunlarıyla bunu izah ediyorsun ama bir şey gösteriyor Rabbim orada. Bir şey var orada. Saatlerce düşündüğünde, tefekkür ettiğinde, üzerine baktığında bir şeyler buluyorsun orada. Mesela geçen arkadaşlarla konuştuk. Rüya. Hepimiz kalkıyoruz, rüya gördük. Çok normal bir şey gibi. Ya hiç rüya görmemiş bir kabile ile tanışsalar, kendi aramızdaki konuşmasına şahit olsa o. Ya ben rüya gördüm. Dur ne gördün sen? Rüya gördüm. Ne zaman gördün? Uykuda. Adam kafayı yer ya, olur mu öyle saçma bir şey? Ne yapıyordun sen? İşte bir yerlere gittim, bir şey gördüm. Gözün kapalıydı, uyuyordun, nasıl gördün? Biz şaşırırız. Hakikaten ya, bizim yaşadığımız olağanüstü bir şeymiş ya. Geziyorsun, dolaşıyorsun, farklı şeyler oluyor. İlim veriliyor sana, ikaz var. Yani rüya ilmine girdiğinizde düşünün. Ne yapıyorsun? Başka bir boyuta giriyorsunuz. Allah-u Teala size hani gördüğünüzden, şehadet aleminden başka boyutlar da var. Bak, siz normal yaşantınız içinde geceliğin aslında buralara giriyorsunuz. Ben sizi sokturuyorum. Siz aslında bunun farkındasınız. İşte bunun gibi ölüm de bir boyut değiştirme. Bırakın onu. Şu an yaşıyorsunuz. Aynı anda farklı bilinç düzeylerinde de yaşam var. Ve belki sizin versiyonunuz da orada yaşıyor. 18 bin alemin Mustafa'sı diyor sallallahu aleyhi ve sellem. 18 bin alemin Mustafa'sı ne demek? Aynı anda 18 bin alemde bir tecelli var. Bunu hiç böyle düşündünüz mü? Boyutlar işte falan, böyle bir şey. Ama biz işte dünyada yaşarken Allah-u Teala ayet denilen şeylerle buna işaret ediyor. Rutin gibi gözüküyor. Kanıksamışlık var. Ama orada bir ayet var. İşte Kur'an'da onlar için bir ayet vardır, bir delil vardır, bir burhan vardır gibi şeylere o şekilde bakarsan Allah-u Teala ipuçları veriyor. Şimdi burada ne diyor? Bir ayet gördükleri vakitte, yani Peygamber Efendimiz dönemi, tabii o dönemde şey yapalım, bir şey getiriyor, bir bilgi getiriyor, bir delil getiriyor, bir Kur'an ayeti getiriyor, bir haber getiriyor ya da kendisinden zuhreden bir mucize oluyor. Bunu gördüğünde normal bir adamın, yani kafası çalışan, değerleri olan birisinin boyun eğmesi lazım. Mucize ne demek biliyor musunuz? Kökü ne?
Aciz bırakalım.
Evet, aciz kelimesi, aciz. Türk, elhamdülillah, bak Türkçe'de kullandığımız kelimeler ne güzel. Kur'an literatürü, Allah atalarımızdan, ecdadımızdan razı olsun. Allah dilimizden de çıkmasın bu kelimeler, anlamamıza vesile oluyor. Muciz, aciz bırakan demek, ismi fail. Yani sen dirençlerini kırıp da salih bir akılla, sahih bir düşünceyle yaklaştığında seni aciz bırakıp, İşte yukarıda diyor ya, hani hayran ve hayret dedik ya, seni doğru kulluğa götürecek, boynunu eğdirecek, teslim olacak işaretler demek. Bütün peygamberin şeylerine bakın, hayatlarına, bunlar var. Allah-u Teala niye gösteriyor mucizeyi? Seni etkilemek için, sende bir tesir bıraksın diye. Aslında şöyleymiş, bir açıklama duydum, çok güzel. Şimdi Peygamber Efendimiz'e de mucizeler hasıl oluyor. Biliyoruz biz işte ayın yarılması falan, ya üzerinde bulutun dolaşması, avuçların parmaklarından su gelmesi, birçok mucizesi var. Fakat diğer peygamberlere kıyasladığımızda daha az. Şimdi en yüksek peygamber zaten yanındakiler öyle demiş. Yani daha fazla olmalı değil miydi? Yani bu en ulul azamların da azamı peygamber. Bir açıklama vardı, çok güzel. Şimdi Peygamber Efendimizle beraber artık akıl değerli oldu. Şimdi Musa'nın kavmini düşünün. 9 tane miydi, 10 tane miydi büyük mucize gerçekleşiyor. Her birinde yine inkara gidiyorlar. İşte nehirlerin kırmızı akması, işte çehirge istilası, elinin beyaz çıkması falan her birinde. Ya en büyük deniz yarılıyor, deniz ya. Yani bunun realitesini bir düşünsenize. Deniz yarılıyor, içinden geçiyorlar. Geçmiş olan iman etmiş. Bak bunlar da mümin ha. Bir kavim gidiyor. Allah'ın Resulü diyor ki Musa Aleyhisselam, ya ben dağa gidiyorum, Rabbimle konuşacağım diyor. Geldiğinde buzağa tapıyor. Yani komik ama acı, trajikomik bir şey bu. Bu ne? Bunu niye şöyle, o hoca çok güzel açıklamış. Diyor ki mucizeyle gelen idrak kuvvetli bir idrak değil. O yüzden Allah'ın Resulü mucizelerle anlatmıyor sisteme. Kur'an'la anlatıyor. Kendi yaşadığıyla anlatıyor. İdrakla anlatıyor. Yani önemli olan idrakın yükselmesi. İdrak yükseldikten sonra gelen ilim kavi bir ilim oluyor. Affedersiniz, kavi bir iman oluyor. Mucizeyle gelen ilim kavi olmuyor. Hep de bir mucize beklentisi oluyor ondan sonra da.
Mucize geçici unutuluyor.
Unutuluyor. İşte bu aciz bırakmada o var. Yani seni aciz bırakıyor. Senin inanmanı kolaylaştıran bir şey oluyor. Ama kıymetli olan bu Allah'ın verdiği sana idrak, muhakeme, kabiliyetlerin ya tabii olması gereken bu diyeyim. Bunu engellemek isteyen sendeki negatif sistemlere dur diyerek, hatırlıyor musunuz yukarıda buna işaret var aslında. Onlara diyor, şeytanlara diyor ateş atılır diyor. Bizim de semamız var, arzımız var, semamız var. Aklımıza gelen bir şeyler var doğru seni imana götürecek, şeytan oradan fit veriyor. Hani kulak kabartıp müdahale ediyor. Senin ne yapman lazım? Dur demen lazım. Seni kovalaman lazım. Şiaplarınla, akıl nuruyla, Kur'an nuruyla onu kovalaman lazım. Hani yukarıdakine biraz da hani yaşamımıza indirmek lazım ayetleri bu şekilde. İşte bu inanmayan kafirler de re'av gördüklerinde diyor bakın. Geldiğinde değil. Ra'e fiiline görmek. Müşahitler yani. Görüyorlar. Ayeti görüyorlar ha. Ne yapıyorlarmış? Yine yestehrûn, alay ediyorlarmış. Şimdi yukarıda da fiil geçmişti, burada da geçmiş. Burada bir iki tane harf fazla. T ve S harfi fazla. Bu Arapça bilenler biliyor bunu. Bu istifal babı deniyor. Bir fiil istifal babına girince birkaç anlam değişikliğine uğruyor. Bunlardan birisi isteme, gayretli olma. Birisi işteşlik manası. Yani şu manaya geliyor, bu şeylerde, tefsirlerde yer almış. Daha fazla alaya alma eğilimi oluyor. Normalde alay alıyorlar ya, çok daha fazla. Halbuki alay, yani ayet gördüğünde tam tersi olması lazım. Ama azgınlıkların artıyor bu anca. Yanlış sistem kurdular ya, daha fazla oluyor. Bir de bu işte istifal babı dediğim babın özelliği, başkalarının da alay etmesini istiyorlar. Yani sadece kendileri alay edip kalmıyorlar. Başkalarının da öyle olmasını istiyorlar.
Normal yaşamda da böyle. İnsan yaşamda da böyle. Sen birini alay ediyorsun. Artık o böyle çığ gibi büyüyor ondan sonra. Evet. O da dahil. O da dahil oluyor. Yani çığırdan çıkıyor artık. Yani,
bakın mesela şeyi söyleyeyim. Bir amel gözümün önüne geldi. Birisi alay ediyorsun. Sonra yanındakini dirsekliyorsun. Değil mi öyle? Ha ha ha. Hadi. Yani senin ateşe gitmiyor, yetmiyor. Hadi ne kadar kişiyi götürürsem o kadar kar. Ya da karşındakini tekil olarak ezmen yetmiyor. Hadi başkalarına ezinsin yani. Hadi beyler birden yüklenelim. Ezelim yani. İşte bu Rabbim o istifal babından kullanılması da burada tabii Rabbim boş yere kullanmıyor yani. Senin yukarıdaki 12 ile düşünürsek Allah'ın Resulü şaşıyor, hayran kalıyor, onlar alay ediyor. Şimdi bir üstü geliyor artık. Artık hayatlarına zahir olan bir ayet, delil, mucize geliyor. Bu sefer daha fazlasıyla başkalarını da devreye sokacak şekilde yapıyorlar. Giderek artıyor yani. Bir de buna da kalmıyorlarmış. 15. ayete geçelim. Ve galu dediler. İn haza illa sahrun mübin. Hayda. Bir de bu apaçık bir sihirdir diyorlar. Yani Burhan'ı, delili, ayeti, mucizeyi kabul etmeyi bırak. Alay ediyorlar. Hadi canım olur mu bu şekilde falan demiyorlar. Bir de artık o olağanüstü bir olay ya ayet, mucize. Bir de bunu sihir diyerek de aşağılıyorlar, farklı bir hale sokuyorlar. Sihir, kökenine baktım bu kelimenin, bir şeyin başka bir şeye dönüşmesi manasına geliyormuş. Değişmesi. Kullanılıyor mu biliyorum gündelik Arapçada?
Sihir olarak kullanılıyor.
Yani?
Ama
anlamında. Sihir. Şey kelimesiyle ben bunu anladım biliyor musunuz? Seher vakti var ya, sahur yemeği. O vakit bununla aynı. Şimdi sihirle ne alakası var? Dedik yani bir halden başka bir hale geçiş. Şimdi gece hali var. Gece halinden artık gündüz haline geçiş oluyor. İşte seher vakti o. Değişim hali yani. Işığın değişimi, vaktin değişimi, halin değişimi. Hani istiğfarların kabul edildiği, duaların reddolunmadığı, bizim oruca başlama, sabah namazının vakti olan işte buradan. Yani diyorlarmış ki bu sihir. Yani sen aslında bu olay böyle değil. Sen gerçekliliği değiştirerek, illüzyon yaparak, büyü yaparak, cinleri devreye sokarak bizi etkilemeye çalışıyorsun. Ama Allah-u Teala'nın amacı ne? Ya normalde senin aklını devreye sokman lazım. İdrak etmen lazım. Bu idrakında da iman etmek lazım. Yapamıyorsun. Bari sana bir ayet, delil göstereyim, bir olağanüstülük göstereyim. Bununla iman et bari, imanına yardımcı olsun. Bu sefer diyor ki bu sihirdir. Yani ne olsun artık yani?
İnanmamaya şartlamış kendini
artık. Yani her türlü şeyini yapıyor artık. Argümanını devreye sokuyor artık. Yani sihir, sihirbazların yaptığı, yani insanları aldatmak için yaptıkları bir şey, bu Allah'a isnat ediliyor, Allah korusun. Musa'nın, Hazreti Musa'nın hikayesinde biliyorsunuz sihirbazlar var. Yani gerçek anlamda bir, yani şov yapıyorlar. İllüzyonla, bugünkü şeyler de yapıyor onu, mış gibi gösteriyorlar. Öyle algılamasını sağlayacak şekilde yapıyorlar. Fakat Musa Aleyhisselam o asanın ejderha ya da yılan olduğunu görünce, yani biliyorlar o sihir teknolojisiyle yapılacak bir şey değil. Hakikat o. Yani bir maddenin başka bir maddeye dönüşmesi, yani hak olarak dönüşmesi olağanüstü bir şey. Yani sihirler, sınırlı, sihirbazlar sihirlemiyorlar. Ve ne yapıyorlar biliyor musunuz? Anında secde. Yani bakın işte ilmin de öyle bir faydası var. Yani gerçekten gördüğünde yerdesin. Ama diğer izleyenler ya da Firavun bunun şeyinde değil, farkında değil. Hatta öyle bir iman oluyor ki ya çaprazlama kestireceğim diyor. Çaprazlamanın şeyi neymiş biliyor musunuz? Yani bir kişinin sol koluyla sol bacağı kesildiğinde yine kendini idare ediyormuş. Yani koltuk değneğini sağına alıp yürüyormuş. Ama çaprazlama kestirdiğinde hayatı mahvoluyormuş.
Sol kol sağ ayak.
Evet, sol kol sağ ayak. Yani çaprazlama kestiriyor. Kestiriyorlar, ne olacak ki? Hatta bir rivayete göre şehit oluyorlar. Yani bu dünya gelip geçici. Yani eğer bu olay gerçekse, bu Allah'ın Resulüyse ahiret var diyorlar. Burası geçici. Hani oyun ve eğlence olduğunu anlıyorlar. Öldür daha iyi. Öbür tarafa geçeceğiz. Bu nasıl iman görüyor musunuz?
Allah'tan en çok alimler korkar diye
şey yapıyor. Allah'tan çok alimler korkar. Orada da yani ilimlerinin bir sonucu oluyorlar. Yani sihir demiyorlar. Diyemiyorlar artık. Ama işin realitesinde olmayan ona sihir diyor. onu şey yapmak istiyor. Bu sihirdir demek, ya o kelime hiç bulamadım, şeyde de araştırdım, bir yerde duyduğuma çok hoşuma gitmişti. Değersizleştirme manasında gündelik dilde kullanmaya başlayan yabancı kaynaklı, batı kaynaklı bir kelime var. Bu şeyde kullanılan bir argümanmış. Yani çok değerli bir olay var, kıymetli bir olay var, çalışarak, çabalarak şey olan bir olay var. Bunu kelimelerle şey yapıyormuş kişi, değersizleştiriyormuş. Mesela benim başıma geldi, Osmanlı'yı çok seviyorum ben, Osmanlı hayranıyım. Hataları vardır ama gerçekten Allah'ın destek verdiği bir devlet. Yani hani Allah'tan destekli bir devlet. Hani kuruluş zamanındaki rüyaları falan hatırlayın, şeyde tanıtı orada. Birisi geldi dedi ki, ya dedi Osmanlı'nın dedi ne faydası olmuş şu cihana dedi. Ya şimdi sustum. Ben onunla neyi anlatayım artık? Yani şuna benziyor. Ya suyun insan vücuduna ne faydası var ki ya? Gibi. Yani artık kelimelere dökecek bir şey kalmadı. Onun yaptığı ne? İşte değersizleştirmek. Değerini azaltmak. Şunu dese, ya iyilikleri de olmuştur. Yani insandır ya da insan kaynaklı bir sistemdir. Hataları da olur. Bu değil. Ne yapıyor? Alay ediyor ve değersizleştiriyor. İşte buradaki anlamıyla da sihir diyerek, Allah'ın insanların imanını idrak ettirip de imanına götüreceği bir kaynağı reddediyor. Bırak reddetmeyi, alay ediyor. Bırak alay etmeyi, sihir değiştirerek de hakaret ve değersizleştirmeyle beraber çok farklı bir hale sokuyor. Bunu Bayraktar Bayraktı Hoca şöyle açıklıyor. Dört aşama var diyor. Bu inanmayaların dört aşaması var diyor. Bir, alay etmek. İki, öğüt almamak. Üç, başkalarının da alay etmesini istemek ve bu konuda da gayretli olmak. Dört, sihir diyerek de hakikati değersizleştirmek. İşte bu dört aşamayı Rabbim bu ayetleriyle değerlendiriyor. Şimdi bu ayetinde bir mucize gördükleri zaman alaya alırların da asıl hangi konuda olduğunu da 16. ayet açıklıyor. Hemen bir girelim, bağlantı olsun. Gerçekten biz öldüğümüz vakit, toprak ve kemik olduğumuz vakit biz mi diriltileceğiz yeniden? Hatta bırakın bizi, evvelki atalarımız mı diyerek de asıl hangi konuyu alaya aldıklarını ve bu teknolojiyi değersizleştirmek istediklerini de bu önümüzdeki haftalarda ayetlerde göreceğiz inşallah. Allah-u Teala bize aklımızı kullanarak, hakikatleri anlayarak iman etmeyi, hayran olmayı, Allah'ın sistemine hayretle bakmayı ve bu anlamda da kulluk etmeyi yaşayanlardan eylesin. Bu dünyanın oyun ve eğlence olduğunu, asıl hayatın ahiret yurdundaki hayat olduğunu, fakat bu hayatında ciddi bir teknolojiyle, Allah'ın teknolojiyle yaratıldığını bilerek, yani basit değil, oyun ve eğlence değil, bu felsefeleri doğru anlayarak yaşayanlardan eylesin. Rabbimiz de bunları yaşamakta bize kolaylık nasip etsin. Ve ahiru davana enelhamdülillahi rabbil alemin. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfiruke ve etubu ileyh.